Ayrım 17.
Mescitlerin imamı adını vermişti. Süleymaniye'de Dökmeciler Hamamı Süleymaniye Camii Külliyesi'ne mensup yapılardandır. Bu hamamda son zamanlara kadar sarılık tası denilen eski bir hamam tası vardı. Tasta bir demir tel üzerine asılmış bakır levhacıkların üzerinde türlü hastalıkları için yazılmış dualar vardı. Bu hamama ekseriye hastalar götürülür ve ayrı bir ücret ödenerek bu eski şifalı tasla yıkanırdı. Tasın içinde yine uğur ve şifasına inanılmış 41 çini parçası vardı. Onun içinde Mimar Sinan'ın su çanağının bir parçasıdır derlerdi. 16. asrın en namlı vezirlerinden Gürcistan Fatihi Özdemiroğlu Osman Paşa geceleri yatakta yatmazdı. Her akşam saz, söz ve köçek oyunlarıyla işret ederdi. Önünde kurulmuş bir işret sofrası bulundurmazdı. El çırpar saki içkisini getirir, diğer iç oğlanları da ellerinde tabaklarla önünde diz çökerek çeşitli mezeleri sunarlar ve sonra edeple çekilirlerdi. İçki, saz ve köçek seyri faslı bitince Osman Paşa, muhtemet hizmetkarı olan sakisini çağırır, başını bu gencin omuzuna dayar, öylece birkaç saat uyurdu. Sonra kalkar, abdest alır, teheccüd namazına durur, hüngür hüngür ağlayarak ibadet ederdi. Öyle ki seccadeden kalktığı zaman seccadenin gözyaşlarıyla bir bardak su dökülmüş gibi ıslanmış olduğunu görürlerdi. Bir zamanlar en büyük posta vapurumuz Gül Cemal'di. İki bacalı ve dört direkli ince zarif bir gemiydi ve Türkiye halkı tarafından pek sevilmişti. Bu gemiye ismini Sultan Reşat koymuştu. Vapur satın alınmış ve İstanbul limanında ilk olarak Dolmabahçe Sarayı önüne demirlemişti. Saraydan vapuru seyreden ihtiyar padişah, "Çok güzel gemi, buna rahmetli anacığımın adını koysunlar," demiş ve ağlamaya başlamıştı. Gül Cemal Sultan bu padişahın anasıydı. Genç yaşında veremden ölmüştü. Sultan Reşat anasından pek küçük yaşta öksüz kalmıştı. Kanuni Süleyman kendi adını taşıyan Muazzam Süleymaniye Camii'ni yaptırırken temel taşını "bu işe benden daha layıktır" diyerek devrin büyük alimi Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye koydurtmuştu. Camiin resmi küşadında da anahtarları takdim eden Mimar Sinan'a "bu cami-i şerifi sen yaptın, kapılarını ibadete açmak da senin hakkındır" demişti. Sokullu Mehmet Paşa'nın evladına bıraktığı miras arasında gayet kıymetli bir inci tesbih vardı. İmamesi iri bir zümrüt ve daneleri yakuttu. Devrin kıymetli bir hattatı imameden başlayarak bu tesbihin üzerine Kur'an-ı Kerim'i tam olarak yazmıştı. Bu kıymetli tesbih Sokullu-zadelerin Haliç'teki Karaağaç'taki yalılarında çıkan yangında büyük vezirden kalan diğer kıymetli hatıralarla beraber yok oldu. 4. Murat zamanında Eskişehir köylerinden birinde Sakarya Şeyhi diye meşhur Ahmet isminde bir şeyh kendisinin Hazreti İsa olduğunu iddia etti ve etrafına topladığı saf köylülerle büyük bir gâi ile çıkardı. Üzerine asker gönderilip yakalandı. Yalnız başında siyah bir sarık bırakılarak ana doğması çırılçıplak soyuldu ve bir eşeğe ters bindirildi. Teşhirden sonra burnu, kolları, elleri ve ayakları kesildi ve mafsalları kırıldı. Bu işkenceler yapılırken gariptir ki ağzından en küçük bir feryat işitilmedi. 16. asırda İstanbul gümrükleri mültezimi Yahudi karısı Ester Kira sarayın yaman bir rüşvet eliydi. Bir ihtilalde linç edildi. Elleri ve muhtelif uzuvları kesilerek kendisine rüşvet vererek mansıp alan kimselerin kapılarına mıhlandı. Geçen asır sonlarında Halil Ağa isminde bir adam karılarının ve anasının geçimsizlik kavgaları yüzünden üzüntüyle ölmüştü. Vasiyeti üzerine kabir taşına "karı dırıltısından ölen Halil Ağa" diye yazıldı. Bu kabir taşı Merkez Efendi mezarlığındadır. Genç Osman'ın Sisli Kır isminde sevgili bir atı vardı. Bu at öldüğü zaman padişah onu Üsküdar Sarayı'nın bahçesine gömdürttü ve mezarının üstüne tıpkı insanlarda olduğu gibi manzum kitabesi bulunan bir kabir taşı diktirtmişti. Bu taş bugün müzededir. Türkiye'de ulema sınıfında asa yerine ilk baston kullanan zat, Abdülaziz devrinin seçkin simalarından Ketüdazade Hoca Ahmet Arif Efendi'dir. Zarafetiyle meşhur olan bu zata bir sofu, "bu kafir değneğini niçin kullanıyorsun?" diye sormuş, efendi de gülerek, "üzülme, ben onu Müslüman ettiğim" cevabını vermişti. Dünyanın en meraklı kahve falcısı Darüşşafaka Lisesi resim muallimi iken ölen Mehmet Agah Bey'di. Bu zat kendisi için baktığı yüzlerce falan fincanlardan resimlerini yapmış, falın söylediklerini de kenarlarına yazarak 100 küsur sayfelik harikulade enteresan bir kitap bırakmıştır. El yazması olan bu eşsiz eser veresesi elindedir. Lale çiçeği Avrupa'da ya Türkiye'den gitmiştir. Bu bir beyaz laleydi ve adı da tülbent laleydi. Fransızca lalenin ismi olan tulipe bu tülbent isminden bozmadır. Silivri açıklarında denizin dibinde en az 8-10 bin altın lira kıymetinde elmas vardır. Hikayesi şudur. İkinci Mahmut vapurla Gelibolu'ya kadar bir seyahate çıkmıştı. Dönüşte gemi Silivri açıklarında bir fırtınaya tutuldu ve geminin arkasına bağlı olan saltanat kayığı içindeki kıymetli eşyalarla beraber battı. Bu eşya arasında padişahın sapı elmaslarla donatılmış şemsiyesi de vardı. İstiklal Marşımız o zaman işgal altında bulunan İstanbul'da ilk defa olarak merhum muallim Ahmet Halit Yaşaroğlu tarafından gizlice bastırılmış ve İstanbullulara gizlice dağıtılmıştı. Bu 4 sayfelik ince uzun bir risaledir. İstanbul'da doğmuş, yaşamış ve ölmüş olan 17. asrın namlı şairlerinden Cevri Çelebi, ömrü boyunca deniz nakil vasıtalarına binmemişti. İstanbul tarafından Galata'ya, Tophane'ye gidecek olsa Kağıthane'den atla dolaşır ve Ali Bey Deresi ile Kağıthane Deresi'ni köprülerden geçerdi. Anadolu yakasına ise hiç gitmemişti. Eski esnaf cemiyetlerinin mühürleri 4 parçadan mürekkep olarak yapılırdı ve bu parçalar vidalı bir sapın içine geçerek birleştirilirdi. Mührün her parçası 4 kişilik idare heyetinin bir üyesinde, sapı da reiste dururdu. Bu surette mühür 5 kişinin oy birliği olmayınca kullanılamazdı. Bu surette hem suistimallerin önüne geçilirdi hem de cemiyet üyeleri mesuliyetli bir işte benim reyim yoktu diye inkar yoluna sapamazdı. İkinci Abdülhamit zamanında Galata'da Lavirentos ismindeki 17. asırdan kalma bir tekçi meyhanesinin mahzeninde metruk bir şarap fıçısının içine gayet büyük ve süt gibi beyaz bir örümcek bulunmuş ve o zaman bu hayvanın 300 yaşında olduğu tahmin edilmişti. Hicaz'ın Türk idaresinde bulunduğu müddetçe 1. Cihan Harbi sonuna kadar Medine'de Peygamberimizin merkadi üzerindeki kandillerde daima gül yağı yakılmıştı. Sumatra Adası'nda en büyük kilisenin çanı eski bir Türk topundan yapılmıştı. Üzerinde 2. Selim'in tuğrası vardır. Bu top 16. asırda Sumatra Müslümanlarına yardım için İstanbul'dan gönderilen Türk döküm ustaları tarafından orada dökülmüş, üzerine de bu ada Müslümanlarının Türkiye'ye tabiyeti alameti olarak bu padişahın tuğrası konmuştu. Dost Endonezya hükümetinden bu tarihi topun memleketimize gönderilmesini istemek bir hakkımız olsa gerektir. Türkiye'de ve belki bütün İslam aleminde yalnız bir defa camiye para mukabilinde girilerek mevlid dinlenmiştir. Bu paralı mevlid 1293 Rumeli bozgununda muhacirler menfaatine Beyazıt Camii'nde okutulmuş ve camiye 20 kuruşluk ihane biletleri alınarak girilmiştir. Ecdadımız yazıya büyük bir hürmet beslerdi ve yazılı kağıtların yere atılmasına, yazılı kağıtlara paket sarılmasına tahammül edemezlerdi. Yazıda da ismi Celal'in baş harfi olan E, Elif harfinin ayrı bir kutsiyeti olduğuna inanırlardı. 17. asır ortasında 4. Mehmet henüz 7 yaşındayken bir askeri ihtilalde padişah olmuştu. Çocuk imparatorluk tahtına oturtulacağı sırada ihtilalci askerlere heybetli görünmesi için 2 kaşının ortasında alnına mürekkeple bir Elif yazılmıştı. Kanuni Sultan Süleyman sağ kulağında daima bir küpe taşımıştır. Bu küpe kulak memesine altın bir halkacıkla takılmış bir fındık büyüklüğünde ve armut şeklinde gayet kıymetli bir inciydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın cenaze namazı 3 defa kılınmıştır. İlk namazı Macaristan'da Zigetvar Kalesi önündeki Türk ordugahında Otağı Hümayun'da Büyük Padişah'ın ölümü askerden saklandığı için gizli olarak kılınmıştı. İkinci namaz babasının cenazesini Belgrad'da karşılayan yeni padişah 2. Selim'in de iştirakiyle Belgrad sahrasında kılınmıştı. Bu namaza 25 bin kişi iştirak etmişti. Üçüncü namazda İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin müsalla taşı önünde kılındı. Bu namaza bütün İstanbul halkı iştirak etti. Gerilere doğru bütün sokaklar Süleymaniye'den Fatih'e kadar cemaatle dolmuştu. Bu namazın 500 imamla kılındığı rivayet olunur. Asrın büyük şairi Baki'nin de meşhur Sultan Süleyman Mersiyesini ilk defa bu cenaze töreninde okuduğu, şairi dinleyenlerin hıçkırıklarının gökyüzünü tuttuğu söylenir. Yakın geçmiş ile bugün arasındaki hayat pahalılığı akıllara durgunluk verecek derecede görünür. Mesela 1884'te 2. Abdülhamit devrinde devlet ricalinden bir izzetli, utufetli Mehmet Selim Beyefendi, bir yıl içinde terzisine yalnız 46 lira 30 kuruş ödemiştir. Bu terzi faturasının sureti şudur. Kuruş olarak 400, içi ipek astarlı bir redingot, 550, arabacı ile seyis için birer takım esvap, 750, tekrar bir redingot ve âlâ kazmirden bir pantolon, 425, siyah çuha üniforma, 275 ala kastor ceket, 35 bir pardösü ve bir ceket tamiri, 400 bir vatkalı palto, 100 kapı oğlanına bir takım hazır esvap, 70 harem kahyasına şayak pantolon, 550 bir açık renk kazmir pardösü, bir siyah kazmir pantolon, bir yelek, bir pike yelek, 20 bir pardösünün astar değişmesi, 40 üç pantolonun sökülüp darlaştırılması, 175 bir yazlık ceket ve bir ipekli yelek, 50 bir mavi fanila pantolon, 90 bir beyaz fanila pantolon, 250 2 adet Çin fanilasından ceket, 325 konak bendegahından Ahmet Ağa ile mektepli oğluna birer kat esvap, 125 bir ceket. Bir de paranın alım kudretini hesaplayalım. Bir altın lirayı bugünün 140 lirası farz edersek, 46 altın lira 6440 lira tutar ki bu izzetli, utufetli Mehmet Salim Beyefendinin bir yıl içinde terzisine ödediği para küçümsenemez. Ama yukarıdaki fatura muhteviyatı bugün 6440 lirayla tedarik edilebilir mi? Tabii hayır. Hicri 878, miladi 1473 yılında Şaban ayına ait Fatih Sultan Mehmet Sarayı'nın bir mutfak defteri vardır. İstanbul Fatihi'nin her gün ne yediğini, sarayında en çok pişen yemeklerin neler olduğunu, bir günlük ve bir aylık mutfak masrafının neye çıktığını gösteren bu defter, tarih ve cemiyet ilmi bakımından muhakkak ki kıymetli bir vesikadır. Bu defterden bazı enteresan notlar çıkaralım. 1473'te İstanbul'da erzak piyasası şudur. Sade yağın okkası 8, zeytinyağının 6, armudun 5, üzümün 2, tuzun 2 akçe, 200 yumurta 23, 1000 limon 70 akçe, bulgurun kilesi 1 kilo 8 okkadır, 16, kestanenin kilesi 20 akçe. Defter o zamanın Türkçesi bakımından da pek caziptir. Mesela balığa mahi, kaza gerdendiraz uzun boyunlu, tavuğa makiyan deniliyordu. Soğanın adı piyaz, lahananın adı kelem, cevizin adı kirdigan, karpuzun adı kürbeze, karabiberin adı fülfüldü. Bu mevsim ve bu ayda sarayda hemen her gün pişen yemek, saray halkının yediği lahana çorbasıydı. Fatih Sultan Mehmet de kendisi her gün balık, istiridye, karides ve istakoz yemişti. Yavuz Sultan Selim'den, yani Hicaz'ın Türkiye'ye ilhakından sonra Osmanlı padişahları saç ve sakal tıraşı olduklarında kesilen kıllar dikkatle toplanır, bir altın leğen içinde gül suyuyla yıkanır ve güzel bir çekmece içinde biriktirilirdi. Her yıl haç zamanında Sürre-i Hümayun'la İstanbul hacıları yola çıkarken bu çekmece Sürre Emin'ine teslim edilir, o da götürür Medine'de Peygamberimizin kabri civarında bir yere defnederdi. Gariptir ki aynı zamanda bütün İslamların halifesi olan Osmanlı padişahları her sene sakal ve saç kıllarını Hicaz'a gönderdikleri halde kendileri hacca gitmemişlerdir. Bugün mevcut değildir. Topkapı Sarayı bahçelerinin sahil kısmında Üsküdar'a karşı ve sahildeki kale duvarının üstünde 16. asır yapısı büyük ve güzel bir köşk vardı. Türk yapı sanatının şaheserlerinden olan bu köşkün adı İncili Köşk'tü. Sadrazam Sinan Paşa tarafından yaptırılarak 3. Murad'a hediye edildiği için Sinan Paşa Köşkü de denilirdi. Eğlencelerine çok düşkün olan bu padişah, bir gün İncili Köşk'ün büyük salonunda denize bakan bir pencere önünde oturmuş, hanende ve sazendelerle zevk ve sefasındaydı. O sırada İskenderiye kadırgalarından iki gemi İstanbul'a geldi ve muhtat protokole uyarak İncili Köşk önünden geçerken top atmak suretiyle sarayı ve padişahı selamladı. Bu kadar zamandır koca donanmalar girip çıkmış, koca bal yemez topları atılmış bir şeycikler olmamışken, o gün bu iki gemiden atılan kuru sıkı toplarla köşk zangır zangır titremiş ve padişahın önünde oturduğu pencerenin camları kırılıp dökülmüş, ortalığı toz duman kaplamıştı. Herkese bir dehşet gelmiş ve Sultan Murat, "Bu kafir yoksa yıkılır mı?" demişti. Bir müddet düşünceye dalan padişah, "Bu bir işarettir, bizim bu köşke son gelişimiz," diyerek ağlamaya başlamıştır. Üçüncü Murad'ın sözü hakikat olmuştu. Birkaç gün sonra hastalandı ve yatağı ölüm döşeği oldu.